Bu programımızda Yaratılış kitabının 4. bölümüne geldik. Konu Kain ile Habil'dir. Yaratılış kitabının 3. bölümünde günahın nasıl ortaya çıktığını, nereden kaynaklandığını görmüştük. 4. bölümde günahın ürününü göreceğiz. Bu bölümde günahın ne kadar kötü olduğuna tanık olacağız. İnsan yasak meyveden yediği zaman, yani Tanrı'nın buyruğuna karşı geldiği zaman, bazıların dediği gibi zehirlenip ölmedi. İnsan günah işledi ve bu ilk günahın etkisi günümüze kadar kendisini insan yaşamında göstermektedir. Adem'in günahı onun soyundan gelen her insana geçmiştir. Bu 4. bölümde bunu açıkça göreceğiz. Atalarımız bilerek ve isteyerek Tanrı'ya karşı isyan ettiler. İşte ilk günah dünyaya bu biçimde girdi ve onun yarattığı korkunç dalgalar insanlık tarihinde büyük fırtınalar yaratmış ve halen de yaratmaktadır. Kutsal Söz, günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı çünkü hepsi günah işledi diyor. Evet, hepimiz günah işledik. Bu söz insanoğlunun tabiatını açığa vurur. Kutsal Söz, Adem ile Havva her insana günah işletti demiyor. Hepsi günah işledi diyerek günahlarımızın sorumluluğunu haklı olarak bizim üzerimize yüklüyor. Adem, karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi diyor Yaratılış 4. bölüm 1. ayette. Havva ilk çocuğunu dünyaya getirdiği zaman acaba ne gibi duygular içerisindeydi? Acaba Tanrı'nın Aden bahçesinde şeytanı azarlarken kadına verdiği vaadi hatırlayıp umutla mı dolmuştu? Rab şeytana seninle kadın, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Kadının soyu senin başına ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın demişti. Acaba Havva dünyaya getirmiş olduğu oğlu Kain'e bakıp şeytanın başını ezecek olan bu çocuk mu diye düşündü? Bilmiyoruz. Ama düşünmüşse daha sonra hayal kırıklığına uğrayacaktı. Havva, Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim derken bu ilk çocuğa vaadin çocuğu olabilir gözüyle bakmıştır sanıyorum. Her anne gibi ilk annemiz Havva'nın da ilk çocuğundan büyük beklentileri vardı. Ama ne yazık ki Kain bir kurtarıcı değil, tersine kardeş katili olacaktı. Vaadin oğlu, sonsuz oğul, tek kurtarıcı uzun bir zaman sonra, yaklaşık 6000 yıl sonra dünyaya gelecekti. O gelinceye kadar ve geldikten sonra da kadının soyu olan İsamesi ile iblis arasında savaş süre gitmiştir. Aynı savaş günümüzde süre gidiyor ama zafer İsa Mesih'e ve ona bağlanan kişilere aittir. Kain doğduktan sonra ne oldu? Kutsal Söz diyor ki Havva daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi. İlkel insanın tapınış tarzı. Kain doğduktan sonra ne oldu? Yaratılış 4. bölüm 2. ayette şöyle okuyoruz. Havva daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi. Yaratılış 4. bölüm 3. ayette günler geçti diyor. Bir gün Kain toprağın ürününden Rabbe sunu getirdi. Burada günler geçti diyor ama orijinal metinde günlerin sonunda diye bir terim kullanılır. Bunun anlamı sep günü, Tanrı'nın istirahat ettiği gündür. Kain getirdi diye okuyoruz. Bunun içinde belli bir yere getirdi düşüncesi vardır. Tapınmak için bir sunuyu Tanrı'ya adamak için belli bir yere getiriyorlar. Bundan da anlıyoruz ki bunu vahiy aracılığıyla yapıyorlar. Böyle olduğunu biliyorum çünkü şöyle yazar İncil'den İbraniler mektubunda. Habil'in Tanrı'ya Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanıyla doğru bir insan olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. İbraniler 11 ayet 4. Habil'in kurbanı iman ile sunulduğuna göre Habil bunu Rabbin sözünden yani göksel açıklama yoluyla yaptı. Çünkü kutsal söz diyor ki iman haberi işitmekle, işitmek de Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Romalılar 10 ayet 17. Haber Tanrı'nın sözüdür. Rab Habil'e açıklamada bulunmasaydı Habil bu kurban ile Rab'be yaklaşamazdı. Kain ise Rab'be imanla yaklaşmadı. Sadece kendi emeğinin ürünü, kendi ellerinin işini Rab'be getirip bir açıdan bak ben senin için neler yaptım gibisinden bir tavırla Rab'be yaklaştı. Kain'in yaklaşımı günümüzde de birçok dindar insanın kendi iyi işlerine güvenerek Rab'be yaklaşımının örneğidir. Kain'in getirdiği üründe bir hata yok ya da bir eksiklik yok. Hayır, hata Kain'in kendisinde onun Rab'be olan yaklaşımındaydı. İnanıyorum ki Kain toprağın ürününden en iyisini Rab'be sundu. Ama kendi emeğine güvenerek Rab'be yaklaşmıştı. Rabbin sözü diyor ki, bizim en iyi işlerimiz bile Rabbin gözünde kirli paçavralar gibidir. Kain, toprağın ürününün en iyisini getirmiş olabilir ama yaklaşımı iyi değildi. Yaratılış 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain'i ve sunusunu reddetti. Kain çok öfkelendi ve suratını astı. Şimdi ilk bakışta şaşırıyoruz değil mi? Acaba Tanrı neden Habil'in sunusunu kabul ediyor da Kain'inkini kabul etmiyor? Çünkü Kain'in yüreğinde değerli dostum gerçek iman ve tapınma yoktu. Yeni antlaşma kesiminde Kain'in durumuna değinen bazı sözler vardır. Belki bu sözler duruma biraz daha açıklık getirebilir. Yahuda'nın mektubunda günah ve yargı konusunda kötü kişiler hakkında şöyle yazar. Vay bunların haline çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kain, değerli dostum, Rab'be sunusunu getirdiği zaman bunu iman ile sunmadı. İman ile yapılmayan her iş Rab'be karşıdır. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır diyor kutsal söz. İmanla Rab'be yaklaşmayan insan tam Kain gibi kendi emeklerine, kendi dindarlığına güvenerek Rab'be gelir. Günahlı olduğunu kabul etmez. Burada gurur da vardır. Günahlı olduğu halde günahlılığını kabul etmeyen insan gururludur. Gurur, şeytanın cennetten atılmasına neden olmuştu. Rabbin Kain'den beklediği günahlı olduğunu kabul ederek huzuruna yaklaşmasıydı. Günahlı olduğunu göstermek için de bir kurban kesmesi ve bu akıtılan kan simgesel olarak ileride günahları için çarmıhta ölecek olan Mesih'e iman ettiğini gösterecekti. Kain, Rab'be getirdiği sunusuyla üçüncü bir şeyi daha inkar ediyordu. Neydi bu? Rabbin tek kurtarıcı olduğunu inkar ediyordu. Ama Kain bunu inkar etti mi? Evet, inkar etti. Çünkü kendi ellerinin işleriyle Rabbi hoşnut edeceğini sanmıştı. Oysa Rabbi hoşnut eden tek şey imandır. Kendi dinsel işlerimiz değil, kutsal söz şöyledir. Kurtarıcımız Tanrı, bizi doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle kurtardı. Titus 3 ayet 5. Doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil ama yeni doğuş yıkamasıyla, kutsal ruhun yenilemesiyle kurtuluşa sahip olabiliriz. Kain, Rab'be getirdiği sunusuyla bunu inkar ediyordu. Habil ile Kain arasındaki fark, onların ayrı karakter özelliklerine değil, Rab'be getirdikleri sunuların niteliğine dayanıyordu. Bu iki genç aynı anne ve babadan olmuşlardı, aynı anne babanın çocuklarıydılar. Aynı sütü emdiler, aynı evde yetiştiler, aynı ruhsal eğitime tabi kaldılar. Burada genlerden söz edilemez. Kain'i düşünürken onun alkolik bir büyük babasının genetik etkisiyle dünyaya küsmüş olan bir delikanlıyla yüz yüze değiliz. Habil'i düşündüğümüzde de onun iyi yürekli bir büyük anneden kalma iyi bir huya sahip olduğunu varsayamayız. Zaten bunların nineleri dedeleri yoktu ki. Fark nineden ya da dededen kalma özelliklere değil, Rabbe sundukları kurbana dayanıyordu. Günümüzde bu kurban sorunu hala bir fark yaratmaktadır. Eski antlaşma döneminde ve bu dönemi izleyen yüzyıllarda sunulan kurbanlar hep tek bir kurbana, çarmıh üzerinde günahlarımız için kendisini kurban eden İsa Mesih'e işaret etmektedir. Gerçekten Mesih İsa'ya iman etmiş olan bir kişi hiçbir zaman kendisini ruhsal alanda başka kişilerden üstün görmez. Kendi doğruluğuyla övünmez. Çünkü kendi doğruluğunun Tanrı katında kirli, kokmuş paçavralar olduğunu bilir. Kendisini herkes gibi günahlı olarak görür. Ama günahlarının bağışlanabilmesi için kusursuz ve sonsuz kişinin kurban edilmesine ihtiyacı olduğunu kabul eder. Günahlarından dolayı ölüm yargısı altında olduğunu ve kendisinin bu yargıdan kurtulabilmesi için başka birisinin onun yerine ölmesi gerektiğini kavrar. Aynı zamanda bilir ki Tanrı Mesih'i kanına olan imanla günahların bağışlanması için kurban olarak sundu ve böylece adaletini gösterdi. Bu nedenle Pavlos, Kain'in yolundan gidenler hakkında şöyle yazabildi. Çünkü Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadan, kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalışarak Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Romalılar 10 ayet 3. İşte günümüzde bir sürü insanın ruhsal durumu budur. Din yoluyla, kiliseye gitmekle kendilerini Tanrı'ya kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama bu yolda ne Tanrı bizi kabul eder, ne de onun biz insanlardan talep ettiği doğruluğa erişebiliriz. Tanrı'nın doğruluğu tam kusursuz ve eksiksiz, kamil bir doğruluktur. Böyle kusursuz doğruluktan başka hiçbir doğrulukla sen Tanrı'ya yaklaşamazsın. İşte İsa Mesih bu doğruluğu, kendi doğruluğunu çarmıhta sunduğu kusursuz kurban sayesinde sağladı. O Mesih ki suçlarımız için ölüme teslim edildi ve doğru sayılmamız, aklanmamız için diriltildi diyor Romalılar 4:25'te. Ne amaçla diriltildi? Bizim doğruluğumuz için. Daha doğrusu ona iman edecek her kişinin Tanrı katında doğru sayılabilmesi için. Günahımızın yaraştırdığı ölümde yerimizi alan bu Mesih, dirilmesiyle ona iman edeni de yepyeni ve sonsuz yaşama diriltmektedir. Yine Tanrı sözü kutsal kitap diyor ki, Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. 2. Korintiyoslar 5:21. Bu konuda kendi tecrübelerinden konuşabilen Pavlos, gerçek doğruluk konusunda Filipi'deki imanlara şöyle yazdı. Bana kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var. Kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim, İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım. Filipiler 3:7-9 ayetler arası. Kain'in doğruluğu kendi doğruluğuydu. Habil'in doğruluğu ise ileride tüm insanların günahı için kendisini çarmıh üzerinde kurban edecek olan İsa Mesih'i iman gözüyle görüp o kurbanı anımsatan kurban sayesinde belirtilen imana dayanıyordu. Yani Habil'in doğruluğu Mesih'in ona vereceği doğruluktu ve buna imanla yaklaştı, bunu imanla gördü. Bazı yorumculara göre Habil ile Kain ikizdiler. Bence bu görüş açısı varsayımdan ileri gidemez. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu iki kardeş birbirlerine çok benziyorlardı. Aynı ana babadan gelmişlerdi. Tüm bu yakınlığa rağmen Habil ile Kain arasında karakter farkından ötelere giden ruhsal bir fark vardır. Biri iman ile yaklaştı, diğeri kendi yetenekleriyle. Bu nedenle birinin sunusu kabul edildi çünkü iman ile yapıldı bu. Öbürününki ise kabul edilmedi çünkü imanla hiçbir ilgisi yoktu. Şimdi Rab Tanrı'nın ne kadar sabırlı olduğunu göreceğiz. Bu sunu olayından sonra olaylar şöyle gelişti. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin suratını astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuda yatmış seni bekliyor, ona egemen olmalısın. Yaratılış 4, 6, 7 ayetler arası. Kain, değerli dostum, neden öfkelenmişti? Rab ona hayır demişti. Gittiğin yol, izlediğin sistem yanlıştır demişti. Düşüncelerin yanlıştır. Bu onun gururuna dokunmuştu. Bak ben büyük emek vererek sana sunu getiriyorum. Bu nedenle bana aferin demelisin diye düşünmüş olmalı. Ama beklediğini bulamayınca öfkelendi. Tabii bu öfkenin içerisinde kıskançlık da vardı. Öfkelendiği yüzünden belliydi. Daha sonra göreceğimiz gibi Kain bu öfkesinden dolayı kardeşi Habil'i öldürecektir. Düşünecek olursak göreceğiz ki önceden tasarlanmış adam öldürme olaylarının hemen hemen hepsinin gerisinde öfke yatmaktadır. İnsanın kızgınlığı birçok gösteriyle sergilenir. Aşırı taşkınlıkla, gözdağıyla, ağır sövmelerle. Daha ileri gidince işte çatışma başlar, kakışma başlar, dayak başlar. Sonra silah, bıçak, ateş. Bu kızgınlığın etki alanı karşıdakinin canına kıymaya kadar uzanabilir. İşte Kain'in kızgınlığı bu aşamaya erişecektir. Tanrı sözünde şunlar yazılıdır. Kızgınlık acımasızdır. Öfkeye düşmek, sele kapılmak gibidir. Süleyman'ın Özdeyişleri 27:4. İşte Rab, Kain'in ne gibi bir kızgınlığa kapıldığını bildiği için, onu bekleyen sonuçtan kurtarmak için, onu doğru olanı yapmaya davet ediyor. Yakup, mektubunda bunu şu şekilde açıklar. Arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yakup 1 ayet 15. Kain'in kızgınlığı sonunda onu adam öldürmeye kadar itti. Hem de kendi kardeşini öldürdü. Ama bu kızgınlığın altında nelerin yattığını inceleyecek olursak orada kıskançlık ve gurur göreceğiz. Değerli dostum, bu kıskançlık ve gurur bugün de insanları mahvetmektedir. Rab Tanrı onun uçuruma doğru gitmekte olduğunu görüp önce ne yapması gerektiğini bildiriyor. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim diye onu doğru yola getirmeye çalışır. Kain, Adem ile Havva'nın ilk oğluydu. İlk doğan aile içerisinde her zaman önemli konumda olurdu. Rab Habil'in sunusunu kabul edince Kain aile içindeki konumunu yitireceğini sanmıştı herhalde. Rab ona şefkatle, merhametle yaklaşıyor ve bu konumu yitirmene gerek yoktur diyor. Tek bir şey yapman gerekir, doğru olanı. Peki neydi doğru olan? Habil'in getirdiği kurban. Habil gibi günahlı olduğunu kabul ederek Rab'be gelirse Rab onu kabul edecekti. Ama Kain bunu yapacak mıydı? Hayır. Bu genç günahın kurduğu pusuya düşmek üzereydi. Rab şimdi onu uyarıyor. Günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor diyor. Günah kapıda pusuya yatmıştır. Ne için? İşte mahvetmek için, yok etmek için. Değerli dostum, bugün de günah her birimiz için kapıda pusuya yatmaktadır. Bizi yok etmek, bizi birbirimize düşürmek, bizi mahvetmek istiyor. Aile içerisinde, insanlar arasında, toplum içerisinde. Dikkat et. Rab uyarıyor, dikkat et. Doğru olanı yapmaya çalış. Rab çok ilginç bir betimleme yapıyor burada. Sanki Kain bir ev içerisinde güvenliktedir de kapıdan çıkarsa günah onu pusuya düşürecek. Aslında değerli dostum durum böyledir. Kain hala günahını sonuçlamadı. Hala geri dönüp tövbe edebilir. Bir açıdan bu genç hala Rabbin inayet şemsiyesi altındadır. Ama kızgınlığın, kıskançlığın akımına bırakırsa kendisini, o inayetin, o kayranın sağladığı koruma onu terk edecektir. Oradan çıkarken de günah onu pusuya düşürecek ve alt edecektir. Bunun sonucu da yıkım. Kutsal kitapta günah sözcüğüne ilk kez bu bölümde rastlıyoruz. Rab, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor diyor. Yani Kain günahının bilincinde değildi. Pavlos Roma'daki imamlara yazarken yasa sayesinde günahın bilincine varılır dedi. Habil ile Kain'in günlerinde yasa daha verilmemişti. Ancak yasa Musa peygamberin zamanında verildi. Musa peygambere verilen yasada 5 ayrı sunudan söz edilir. Bunlardan biri günah sunusudur. Ancak günahın ne olduğu yasada belirtildiği zaman günahın bilincine varıldı. Kain günah bilincine sahip olmadığı için tehlikede olduğundan habersizdi. Onu uyaracak bir ruhsal yasa olmadığı için de Rabbin kendisi onu özel olarak uyardı. Ama Kain dinlemedi ne yazık ki. Kutsal kitap Kain hakkında hiçbir olumlu söz söylemiyor. Yuhanna'nın ilk mektubunda sevgi hakkında yazarken sevginin tersini temsil eden Kain hakkında şöyle yazdı. Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur. Birbirimizi sevelim. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kain gibi olmayalım. Kain kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için onu öldürdü. 1 Yuhanna 3. bölüm 11 ve 12. ayetler. Evet değerli dostum, günah kapıda pusuda yatmıştır. Kain bu pusuya düşmemek için Habil'in yaptığı gibi bir kurban sunmalıydı. Rab onu uyarmıştı. Kain bu uyarıya kulak asmadı. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken Kain kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum. Kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi diyor. Yaratılış 4. bölüm 8-9. ayetlerde. Değerli dostum, bu gencin küstahlığına bir bakın. Kime hitap ediyor? Yüce Tanrı'ya. Bu küstah genç ne kardeşinin yaşamına ne de o yaşamı vermiş olan Tanrı'ya karşı saygı göstermesini biliyor. Yapmış olduğu korkunç işi saklamaya çalışıyor ama Rab'den bir şey saklanabilir mi ki? Rabbin kendisi diyor ki, örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Biz de bazen Tanrı'ya küstahça yanıt verebiliriz. Neden? Niçin sorularıyla Tanrı'yı bazen suçlarız? Ya da herhangi bir günahta ne yapayım, sen günahı iblisi yaratmasaydın gibi düşünebiliriz. Gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Hiç kimsenin bilemediğini sandığın en gizli günahını bile Rab biliyor. Rabbin senden beklediği, değerli dostum, bu yaşamdayken o günahlarının çaresine bakmandır. Çünkü mezar ötesine geçtiğin zaman her günahın konusunda hesap verme zorunda kalacaksın. Eğer günahların İsa Mesih'te bağışlanmamışsa Rabbin önünde ne diyeceksin? Günahın karşılığı ölümdür der Tanrı sözü, hem de sonsuz ölüm. Bu dünyada günahlarına bağış sunuluyor ama ölümden sonra günahların bağışı olamaz. Gizli olsun ya da açık, her günahın için senden hesap sorulacak. Sakın Kain gibi olma. Onun gibi sen de günahını örtbas etmeye çalışma. Kardeşimin bekçisi miyim diye küstahlık gösterme. Bir an önce Rab'be dön ve günahların için Rab'den af dile ve Rabbin kayrası bugün sana uzatılmıştır. Kayın Rab'be karşı böyle küstahça cevap verince Rab ona ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Yaratılış 4. bölüm 10. ayet. Bundan sonraki gelişmeleri değerli dinleyicilerimiz bir sonraki yayınımızda ele alacağım.